İyi akşamlar sevgili seyirciler. Arta TV ekranlarına hoş geldiniz. Güncel'le karşınızdayız. Bu akşam Güncel'de dünya ve Avrupa siyasetinde, aynı zamanda güvenliğinde yaşanan tarihi günleri, tarihi dönüm noktalarından birini konuşacağız. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ile birlikte hali hazırda devam etmekte olan NATO'nun genişleme süreci hızlandı, tetiklendi. Çok uzun zamandır 30'ların başından bu yana, daha doğrusu 30'ların sonundan bu yana tarafsızlığını koruyan Finlandiya ve İsveç, 30'ların başından beri Finlandiya tarafsızdı, NATO'ya katılma kararı aldıklarını, başvuru yapacaklarını açıkladılar. Hatta dünya siyaset literatürüne Finlandiyalılaşmak adında bir terim soktu bu tarafsızlık. Ve bu iki ülke, bu iki kuzey ülkesi, bu iki Nordik halk NATO'ya katılım için başvuruda bulunacak. Burada özellikle Finlandiya'nın durumu çok kritik. 1300 kilometrelik Rusya ile bir sınırı var. Rusya Ukrayna'ya saldırılarına başladığı zaman NATO'nun kendisini çevrelediğini, sınırına kadar geldiğini söyleyip bu durumdan şikayet ederken, kuzeyinde tarafsız bir ülke olan 1300 kilometre Avrupa'da Rusya ile en uzun sınıra sahip olan Finlandiya'da NATO'ya başvuracak konuma geldi. Tabii bunun bir takım etkileri olacak. Avrupa güvenlik mimarisinde etkileri olacak. Dünya siyasetinde etkileri olacak. NATO'dan Finlandiya ve İsveç ne kazanacak, ne kaybedecek? Çünkü Rusya'nın da karşılık vereceğiz, askeri, stratejik, taktik ve teknik anlamda karşılık vereceğiz açıklaması var. Muhtemelen gelişmiş füze sistemlerini, silah sistemlerini Finlandiya sınırına doğru kaydıracaklar. Bunların içinde nükleer başlık taşıyan silahlar da olacak. Bu bir istikrarsızlık mı yaratacak, bir çatışmayı mı tetikleyecek? Bunu değerlendireceğiz. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ağzından dillendirdiği bu iki ülkenin NATO üyeliklerine sıcak bakmaması durumu var. Türkiye'nin uluslararası organizasyonlarda, kendisinin üyesi olduğu uluslararası organizasyonlar içerisinde veto hakkına sahip olduğu tek organizasyon NATO. Türkiye bu iki ülkenin NATO'ya girişini bloke edebilir mi, eder mi, ederse ne olur, etmezse ne olur? Bunu da konuşacağız. Tüm bu sorulara ve bunlardan daha fazlasına emekli büyükelçi konuğumuz Şafak Göktürk'le birlikte cevap arayacağız. Sayın Göktürk, hoş geldiniz programımıza.
Sayın Yapıcı, iyi akşamlar. Bütün izleyicilere de iyi akşamlar diliyor ve saygılar sunuyorum.
Şimdi Finlandiya ile başlamak istiyorum. Finlandiyalılaşmak tabirine yol açan, o tabirin doğmasına yol açan bir tarafsızlık durumu söz konusu Finlandiya'nın. 39'da Sovyetler Birliği'nin bir saldırısına uğramıştı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tarafsız kalmayı taahhüt etti ve tarafsız kaldı uluslararası anlamda. Bu statünün değiştirilmesinde ve taraf olma kararını alırken bir ülke Finlandiya burada herhangi bir uluslararası mekanizmanın işlemesine gerek var mı? Yoksa kendisi bağımsız, hür bir devlet olarak gerekli prosedürleri uygulayıp NATO'ya başvurabilir mi? Önce buna bir açıklık getirelim. Bu konuda çünkü bir bilgi kirliliği var.
Evet, tümüyle Finlandiya hükümetinin, devletinin egemen hakkıdır NATO'ya başvurmak. Bu konuda herhangi bir kısıt yoktur.
Bu kadar basit, kısa.
Evet.
Peki Finlandiya, yani siz Norveç'te, Oslo'da büyükelçilik yaptınız. Evet. Kuzey ülkelerinin, bu Nordik halkların genel bir takım özellikleri var, onlardan bahsederiz ama Finlandiya özelinde gelişmiş bir liberal demokrasiye sahip. Eğitim seviyesi çok yüksek, refah seviyesi çok yüksek, sosyal devlet fonksiyonları çok iyi işliyor. Mutluluk endeksinde sürekli bu ülkenin diğer komşu ülkelerdeki gibi, Norveç, İsveç gibi insanları çok mutlu olduğunu ifade ediyor. En üst sırada çıkıyor. 20 bine yakın bir ordusu var, modern bir ordu ama çok ciddi bir askeri harcama yapmıyor. Şimdi NATO'ya girdiği zaman tabii bir savunma kalkanına sahip olacak ama kendi sınırına da Rusya'nın bir askeri varlığı yığılacak. Hani bir savunma kalkanının içine mi giriyor yoksa dertsiz başına dert mi alıyor? Bundaki değerlendirmeniz nedir?
Çok teşekkür ederim. Soruyu özellikle en can alıcı noktasından başlayarak sordunuz. Niçin Finlandiya bugün tarafsızlık statüsünden ayrılma noktasına geldiği ima eden bir soru sordunuz. Şimdi uluslararası ilişkilerde ülkelerin tek tek tutumları sadece kendi topraklarından, kendi siyasi ve ekonomik tercihlerinden hareketle alınmıyor. Bir jeopolitik ekosistem içinde oturuyor bu ülkeler. Türkiye için de aynı şey geçerli. Türkiye'nin bulunduğu coğrafya daha da zorlu bir coğrafya. Ama Finlandiya'nınki elbette çok riskli bir yer. Şimdi Finlandiya'nın tarafsızlığı iki bloklu bir denge içinde anlam ifade ediyordu. Dolayısıyla Finlandiya'nın tek başına bir tarafsız ülke olması ona güvenceyi sağlamıyordu. Mevcut olan denge ortamı, askeri ve siyasi denge ama hepsinin ardında da nükleer dehşet dengesi bir anlamda Finlandiya içinde tarafsız kalarak kendi güvenliğini böyle bir Sovyetler Birliği gücünün yanında sürdürmeye imkan sağlıyordu. Zaten hemen güneyinde yani denizin öbür tarafında da Varşova Paktı'nın diğer üyeleri vardı. Diğer taraftan Baltık ülkeleri Sovyetler Birliği'nin parçalarıydı. Bunlar Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bağımsız olmuş. İkinci Dünya Savaşı'nda tekrar bu bağımsızlıklarını kaybetmiş. Kendi ulusal bilinçleri çok güçlü olan ülkelerdi. Finlandiya bu ekosistemin bir ülkesidir. 1300 kilometre sınırının olması Finlandiya'nın NATO'ya girmekle bu sınırları kendisi bakımından daha riskli hale getirebileceği yönünde bir düşünceyi de akla getirebilir. Ve bu kısmen doğrudur. Ama bir de tersinden soralım. 1300 kilometrelik bir sınır eğer Rusya'nın kendi tercih ettiği zamanda tarafsızlık ya da egemenlik dinlemeksizin harekete geçmesine imkan veriyor ise o zaman Finlandiya'nın ulusal yeteneklerinin ötesinde bir korumaya ihtiyaç gerektirir. Bu sebeple Finlandiya bu tarihi kararı aldı.
Esasında ben şunu çıkartıyorum. Rusya NATO'nun genişlemesinden dolayı kendisine büyük bir tehdit olarak görüyor bu durumu. Haklı olarak ancak NATO'nun genişlemesini de kendi özellikle askeri ve istihbaratı hareketlerini tetiklediği sonucu da ortaya çıkıyor. Yani kendisine NATO'nun genişlemesi tehdidini bir yandan da kendisi dolaylı yönden de yaratmış oluyor. Böyle garip bir Rusya için fasit bir daire söz konusu gibi. Katılır mısınız bilmiyorum.
Katılamıyorum. Şu bakımdan katılmıyorum. Çünkü biz de Sovyetler Birliği'ne sonra Rusya'ya daha önce de Çarlık Rusya'sına komşu olmuş bir ülkeyiz. İmparatorluk dönemimiz var. Ulusal dönemimiz, Cumhuriyet de birlikte başlayan ulusal sınırlarımız içinde var olduğumuz dönemimizdeyiz. Bütün bunlarda Rusya'dan kaynaklanan bir tehdit algısı her zaman mevcut bulmuştur, olmuştur. Bu konuda en ufak bir hayale kapılmamak gerekir. Dikkati ve uyanıklığı bir an için bırakmamak gerekir. Çünkü Rusya kendi jeopolitik algıları itibariyle devlet sınırları olsa dahi yaşam alanı ve güvenlik sınırı olarak sınır tanımayan bir ülkedir. Böyle bir güçtür. Bu güneye karşı da böyledir, Avrupa'ya karşı da böyledir. Deniyor ki zamanında Rusya'nın Sovyetler Birliği olduğu dönemde hem daha geniş bir alanda hakimiyeti var idi hem de Doğu Avrupa'da müttefikleri vardı. Soğuk Savaş bitti. NATO yerinde kaldı. Niye kaldı? Madem birisi ortadan kalktı, diğeri de kalksaydı. İşte bugün görüyoruz ki kalkmaması önemliymiş. Çünkü konu sadece bir iki kutuplu ideolojik zeminde oluşmuş bir bölünmeyle ibaret değilmiş. Bir tehdit var buradan. Kaldı ki Rusya kendisine tehdit algısını nereden başlatıyor? Berlin'den mi başlatıyor? Orta Avrupa'dan mı başlatıyor? Buralar Rusya'nın malı mı? Buralar Rusya'nın toprağı mı? Nereye kadar götüreceksiniz? Sırbistan, Bosna, Hersek, Hırvatistan, Slav olduklarına göre bunlar. Onlar da mı Rusya'nın hayat alanı içinde yer alıyor? Bunların cevabını Rusya veremediği sürece ki veremez, o zaman Rusya'ya yönelik bir tehdit yoktur. NATO bizim de 70 yıldır, bu yıl 70 yıldır üyesi olduğumuz bir savunma ittifakıdır. Altını çiziyorum, savunma ittifakıdır, saldırı ittifakı değildir. Hani bir söz vardır, kafir herkesi kendi gibi bilir diye, kendisi saldırıyor diye NATO Rusya'ya saldırmayacak.
Sayın Göktürk, özellikle Finlandiya'nın, tabii ki Finlandiya ve İsveç'in ikisinin birden ama özellikle Finlandiya'nın NATO üyeliğinin Avrupa için ve dünya için jeopolitik bir dönüm noktası olduğuna dair yorumlar var. analistler tarafından çok sık karşılaştığımız. Siz bu yoruma katılıyor musunuz? Eğer katılıyorsanız neden dünya için jeopolitik bir dönüm noktasıdır bu üyelik?
Ben soruyu tersine çevirmek istiyorum. Dünyada jeopolitik bir kırılma yaşandığı için bugün Finlandiya ve İsveç NATO üyesi olma yolundalar. Eğer böyle bir şey yaşanmamış olsaydı, Finlandiya ve İsveç ulusal güvenlik algılarını tarafsız yapıları üzerinden sürdürmeye devam edeceklerdi. Fakat bunu imkanlarının kalmadığını görüyorlar. Dikkat ederseniz savaşın şu anda 3. ayı içindeyiz. Epey ileride. Yani bir süre sonra ayın 24'ünde 3 ay olacak Rusya'nın saldırganlığı başlayalı. Bu süreç içinde Şubat sonunda, Mart başında Finlandiya ve İsveç yetkililerinden hükümet ve devlet başkanı düzeyinde yapılan açıklamalarla ortaya konulan tutumda bir çekingenlik vardı. Yani tarafsızlık statüsünden vazgeçmek yönünde bir eğilim oluşmadığını ima eden beyanlarda bulunuyorlardı. Fakat aradan geçen süre yaşanmakta olan travmanın nedenli derin ve ne kadar uzun soluklu olduğunu daha açık ortaya koydu. Yani konuya şöyle bakmak lazım. Ukrayna'da bir savaş devam ediyor. Başka yere bu sıçramadı. Nükleer savaş tehlikesi vardır ama çok değildir, azdır gibi bir değerlendirme içinde değil. Güvenlik yapısı tümüyle değişti. Bakın ben size daha yapısal bir şekilde anlatmaya çalışayım. Soğuk Savaş döneminde NATO ve Varşova Paktı ile Avrupa'nın tarafsız ve bağlantısız ülkeleri, bunlara sadece Finlandiya ve İsveç değil, aynı zamanda Yugoslavya, Arnavutluk gibi ülkeler de dahildi. Avusturya da dahildi, İsviçre de dahildi. Bunlar bir Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı sürecinden sonra bunun bir teşkilata dönüşümünü sağladılar. Bu Soğuk Savaş bittikten sonra da bu teşkilat devam etti. Aslında iki askeri ittifakın birbirleri karşısındaki güç dengesinden hareketle oluşturulmuş ama siyasi, ekonomik, güvenlik ve kültürel, yani insan ilişkileri ve insan hakları boyutlarını da içeren bir paketle bir yeni düzen, bir Avrupa mimarisi oluşturulmaya çalışıldı. Fakat bu yürümedi. Bir iki şekilde bir süreçten geçti. Birincisi Soğuk Savaş döneminde bir yumuşama sürecini kısmen sağladı. Sonra tekrar Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a saldırısıyla bu tablo değişti. Düşününüz, Afganistan'da olan bir gelişme Avrupa güvenliğini derinden etkileyebiliyor. Yani bırakınız Ukrayna'da bir savaş olması konusunu. Ardından Soğuk Savaş bittikten sonra da bu mimarinin pekala değiştirilerek iki karşıt blok arasında bir ilişki olmaktan çıksa dahi Rusya'nın da güvenliğini dikkate alacak birlikte bir yapı oluşturabileceği düşünüldü. Fakat Rusya'nın böyle bir yaklaşım içinde olmadığı son 10 yılda özellikle artan ölçüde görüldü. Ve burada biliyorsunuz önce 2008'de Gürcistan'a saldırısı, ki Gürcistan da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın Rusya Federasyonu gibi bir üyesidir. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bütün 15 cumhuriyet ayrı ayrı Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın üyeleri oldular. Ardından 2014 Ukrayna saldırıları geldi Rusya'nın. Kırım ilhakı geldi. Şimdi topyekün saldırısı geldi. Topyekün saldırı neyi değiştirdi derseniz o şu demektir. Rusya'nın NATO ülkelerinin genişlemesine, NATO'nun doğuya doğru genişlemesini bahane ederek bütün Avrupa'daki güvenliğin kendi üzerinden okunması teşebbüsünde bulunduğunun açık işaretiydi. Konu Ukrayna ile ilgili olmadığı için zaten bunu Putin beyanlarında da çok açık olarak ortaya koymuştu. NATO'da bu denli bir kenetlenme ve bir çekim merkezi haline gelme sonucu ortaya çıktı.
Peki Sayın Göktürk, İsveç ve Finlandiya NATO'ya girerek önemli bir gücün güvenlik şemsiyesi altına girecek. Teknik açıdan bunlarla ilgili bir takım kazançları olacaktır. Ancak şunu da hani biraz önce biraz cevapladınız ama ne kazanır ne kaybeder? Ne kazanabilir ne kaybedebilir bu iki ülke? Bunları biraz netleştirelim mi?
Tabii.
Şimdi kazanacaklarını da kaybedebileceklerini de.
Şimdi İsveç ve Finlandiya bir kere çok güçlü silahlı kuvvetlere sahip iki ülke. Yani evet. Bunların tarafsız olması asla bunların pasifist olduğu anlamına gelmesin. Kendilerini savunmak için ellerinden geleni altlarına koymazlar. Ben Norveç'te görev yaptım. Bunların hepsi barışçı, insan haklarına, birbirlerinin hukukuna çok saygılı insanlardan oluşan devletler, ülkeler, uluslar. Gerçekten bir huzur ortamı hüküm sürüyor o ülkelerde. Ancak hiç düşünmeyiniz ki o insanlar pasif böyle yumuşak huylu olabilirler kendilerine saldırıldığında. İkinci Dünya Savaşı'nda Alman işgaline uğrayan Norveç'in o güçlere güçlerde yarattığı kayıpları hepimiz tarih kitaplarından biliyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Aslında İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesi bir bakıma, bir açıdan şaşırtıcı değil. Şaşırtıcı olan kısmı beklenmedik olanı. Beklenmedik bir gelişmeyle birlikte bütün yaklaşımların değişmesine yol açmış olması ve tarafsızlıktan, İsveç bakımından sadece 2. Dünya Savaşı değil, 200 yıllık bir tarafsızlık politikasının bırakılması anlamına geliyor. Napolyon Savaşları'ndan sonrasından itibaren sürdürdüğü bir politikadan vazgeçmiş oluyor. Finlandiya için ise 1939-40 kış savaşından sonra Sovyetler Birliği ile Sovyet saldırısına uğradıktan sonra biliyorsunuz topraklarının %10'unu kaybetti. Kaybettiği topraklar arasında Karelya bölgesi de vardır kuzeyde, Arktik'te. Dolayısıyla Karelya'nın Sovyetler Birliği'ne geçmesi sonucu Norveç'in Sovyetler Birliği ile sınırı oluştu.
Evet.
O sınır oluştuğu için Norveç NATO'ya dahil oldu. Yani Norveç'in NATO'ya girmesinin kendi ulusal güvenlik algıları bakımından en önemli sebeplerinden biri budur. Şimdi biz genellikle buyurun bir şey mi soracaksınız?
Bir ek yapacaktım hani size katkı buyurun, olsun buyurun, diye. Buyurun. Finlandiya o 39'daki savaşın sonunda toprak kaybetti ama dev gibi bir Kızıl Ordu'ya karşı aslında ciddi bir mücadele verdi ve durdurmayı da başardı diyebiliriz değil mi?
Bağımsızlığını korudu her evet. şeyden önce. Bağımsızlığını korudu. Yani kısmi toprak kaybıyla çıktı savaştan ama bakınız Polonya'sına, Polonya'nın, Macaristan'ın, eski adıyla Çekoslovakya'nın, Romanya'nın Bulgaristan'a uğradığı akıbete uğramadı.
Evet.
Doğru mu? Baltıkların akıbetine uğramadı. Baltıklar ancak Sovyetlerin yıkılmasından sonra tekrar gün yüzünü görebildiler. Böyle bir şeyden dönemden Finlandiya'ya geçmedi. Şimdi bugün çok manidar bir açıklama var. Norveç Başbakanı Støre'den. Danimarka ve İzlanda hükümetleriyle birlikte bir açıklama yapmışlar. Kendisi bu açıklamayı paylaştı medyayla. Diyor ki NATO üyesi oluncaya kadar bizim iki İskandinav ortağımız herhangi bir şekilde saldırıya maruz kalırlarsa biz yardımlarına geleceğiz. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu üç ülkede yani Norveç, Danimarka ve İzlanda esasen NATO üyesi oldukları için kendileri savaşa girdiği anda NATO da savaşa girmiş olacak.
Öyle mi olacak? Yalnız burada teknik bir sıkıntı yok mu? Hani NATO üyesi 5. madde için söylüyorum bunu. Tabii ki siz daha iyi bilirsiniz. NATO üyesi bir ülkeye saldırı olursa yani Norveç NATO üyesi olmayan Finlandiya'ya yardıma giderse ve orada bir saldırıya uğrarsa bu madde gene de işler mi?
Şöyle eğer Rusya Federasyonu Norveç'e saldırırsa o zaman NATO'nun 5. maddesi işlemeye başlar.
İşlemeye başlar.
Çünkü saldırıya uğrayan ülkeye yardıma gitmiş olması dolayısıyla Rusya o ülkelerin coğrafyasıyla örneğin Finlandiya'nın coğrafyasıyla sınırı tutarsa ayrı, Norveç'e saldırırsa ayrı.
Yani Finlandiya'daki Norveç birliklerini vurursa NATO devreye girmez.
Hayır. Yani onun elbette ki değerlendirilmesi yapılacaktır. Ama bunlar tümüyle hipotetik şeyler. Evet. Demek istediğim bu noktada dahi bir kararlılık var. Yani Nordik ülkeler arasında dayanışma bu noktaya gelmiş vaziyette. Başka bir şey daha söyleyeyim. İngiltere biliyorsunuz Finlandiya ile ikili savunma anlaşması yaptı. Yani evet. İngiltere de bu konuda elini taşın altına koyma süreci. Dolayısıyla süreç hukuki ve siyasi temposunun dışında zaten hızlanmaya başlamış vaziyette. Yani NATO üyeleri eskaza böyle bir senaryo vuku bulursa bu konuda yapacakları, bu konuda bir araya geldiklerinde NATO'nun Washington Anlaşması'nın 5. maddesini yorumlamak durumunda kalacaklar. Yani bu süreci hızlandıran bir şeydir. Zaten herkesin sürecin hızlanacağından bahsetmesi budur. Yani Norveç Dışişleri Başbakanı'nın üçlü bir açıklamayı bu şekilde yapmış olmasını ben doğrusu manidar buldum. Yani süreci hızlandıran bir adım gibi geldi bana. Şimdi İsveç ve Finlandiya bakımından şunları söyleyebiliriz. Biliyorsunuz 1994'ten beri bu iki ülke NATO'nun ortakları. Askeri yapıları, ellerindeki silah yetenekleri aslında NATO ile çok kolaylıkla bağdaştırılabilecek nitelikte. Siz Finlandiya ordusunun 20 bin kişi olduğunu söylediniz. O silah altındaki asker sayısı daha fazla. Bir de kısa zamanda 280 bin kişiye çıkabilecek bir ordu haline gelebiliyor.
Çok iyi seferberlik sistemleri var değil mi? Sivilleri silahlandırma, yedekleri başka
bir
çağırma.
Başka bir şey daha var. 5,5 milyon nüfuslu bir ülke tam mobilizasyona geçtiği anda 900 bin kişiyi silah altına alabiliyor.
Yani 5,5 milyonluk bir ülke için muazzam bir rakam.
Muazzam bir rakam. Yani neredeyse 5 kişiden biri silah altına alınabiliyor. Kadınlar bakımından da gönüllülük statüsüyle orduya katılım gönüllülük ölçüsü düzeyinde katılabiliyorlar. Yani şeyler için, erkekler için bir yıl zorunlu askeri eğitim var. Kadınlar için gönüllülük söz konusu. Bu Norveç'te kadın ve erkekler için zorunlu askerlik var. İsveç 2019 yılından itibaren Norveç'in uygulamasından esinlenerek bir askerlik düzeni getirecekti. Dediğim gibi yani bu ülkeler NATO'ya bir yük oluşturmayacakları gibi NATO'ya önemli bir güç katkısı, bir güç çarpanı olarak gelmiş olacaklar.
Çehov'un meşhur bir sözü vardır. Sahnede silah varsa mutlaka patlamalıdır der, tiyatro sahnesini kastederek.
Duvarda asılı silah.
Duvarda asılı tüfek. Tüfekler hatta tam o zaman tam söyleyelim. Duvarda asılı bir tüfek varsa o tüfek mutlaka patlamalıdır der. Şimdi çok küçük bir alana çok ciddi bir stres birikti. Gerilim birikti. Arkadaşlarımız bir harita vardı, hatta uygun bir zamanda verebilirlerse sevinirim. Ciddi de silahlı güç yığılacak oraya. Şimdi NATO orada üstlenmeye başlanacak. Amerika kuvvet gönderecek. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Kaydırma yapacağız. İskender füzeleri, nükleer başlık falan. Şimdi Çehov'un sözü de benim aklımda. Bu kadar silah varken sahnede, tüfek varken mutlaka patlar. Norveç'in açıklamaları, İngiltere'nin açıklamaları da ortada. Buradan bir 3. Dünya Savaşı çıkmasın kuzeyden. Dünyanın en huzurlu, en yüksek refaha sahip, tıkır tıkır demokrasinin işlediği bir yerden de 3. Dünya Savaşı çok ironik olur. Tabii çıkmasını istemeyiz de. Böyle bir tehlike şimdi, için ne dersiniz?
Evet. Şimdi elbette her adımın getirileri kadar riskleri de vardır. Bunlar eminim o ülke hükümetleri ve NATO üyeleri tarafından, ülkemizin de içinde yer aldığı NATO üyeleri tarafından değerlendirilmiştir, değerlendirilmektedir. Elbette ki 1300 kilometrelik Finlandiya-Rusya sınırında Rusya'nın belirli bir yeni konuşlandırma pozisyonuna geçebileceği beklenmeli. Bunların ne kadarı ne ölçüde taktik nükleer silahlarla da donanımlı bunlar, onları askeri uzmanlara bırakmak istiyorum. Bunlar benim bu çerçevede, bu düzeyde cevaplarını verebileceğim sorular değil. Ama geneline bakacak olursak, çünkü neticede askeri düzenlemeler de sizin genel güvenlik algınız ve siyasi tercihlerinizin bir uygulaması olarak ortaya çıkıyor. Şu şekilde düşününüz. Eğer siz kendi güvenliğinizi tarafsız statünüzün artık sağlamayacağına, yetersiz kalacağına, Ukrayna'nın başına gelenin kendi başlarına geldiği anda NATO'nun harekete geçemeyeceği varsayımını dayandırarak bunu önlemek üzere, bunu aşmak üzere NATO üyesi olmaya karar veriyorsanız bu riskleri de getirecektir tabii beraberinde. Ama eğer bir de bakınız, Avrupa tarihi yatıştırma politikalarının ne kadar ağır sonuçlar verdiğinin yaşandığı bir tarihtir. Yani burada İngiltere'nin, Almanya'nın adım adım Çekoslovakya'yı sonra Avusturya'yı ilhakı sürecinde İngiltere'nin işte şeylerin yani mihver ülkelerinin karşısındaki güçlerin pasif kalmalarının ve bunların aslında barışı koruma adına yatıştırılmasının sonuçta nasıl
yani
bir
orada sanırım şöyle bir şey oluyor. Naziler bize bulaşmasın, aman hani demokrasimizi koruyalım, bunlarla da bir anlaşalım gibi bir takım anlaşmalar da yapılıyor. Sonuçta İngiltere'nin, Fransa'nın işe yaramıyor. Aynı şekilde Sovyetler de bir saldırmazlık paktı imzalıyor ama sonra Moskova kapılarına kadar dayanan Nazi ordularını.
Sonra bakınız, burada hep unutulan bir şey var. İkinci Dünya Savaşı 1 Eylül'de Nazi Almanya'sının Polonya'ya bütün sınır boyunca saldırısıyla başladı. Hı hı. Ama onu takip eden çok kısa bir süre içinde Sovyetler de doğudan Polonya'yı işgal etti.
Evet, paylaştılar.
Polonya tarihinde ikinci defa haritadan silinme durumuyla karşı karşıya kalıyordu. Nitekim 2. Dünya Savaşı'ndan sonra milli tercihinin, milli iradesinin elinden alındığı bir Varşova Paktı üyeliğine mahkum edildi. Niye? Çünkü Kızıl Ordu oralara kadar girdi. Siz şimdi Marksist düşünce ekolünde olan kişilere sorsanız bu soruyu. Ya işte bunların hepsi bakın sosyalizmi seçmişlerdi. Onun için gittiler Rusya'da, onun için şu anda bu kadar güvensiz hissediyor kendisini diye bir şey söyleyecek olsanız şöyle mi açıklayacağız? Yani Marksist devrim teorisinde Kızıl Ordu nereye kadar ilerlerse o kadar mı devrim durumu vardır diyeceğiz.
Orada şöyle yani, söyleyebiliriz sanırım. Evet. Nazileri o bölgeden Kızıl Ordu süpürdü ve Almanya Berlin'in doğusuyla birlikte o bölgelerde Sovyet nüfuzunda kaldı. Bu yüzden Doğu blokunda olmaya mecbur oldular.
Bir ülkeyi kurtarmaya gittiyseniz o zaman o ülkenin kendi iradesine saygı göstermeniz gerekiyor. Kaldı ki bugünkü Rusya da Sovyetler Birliği değil. Bir de öyle bir şey var ya. Yani evet. Rusya nostaljisini hep eski dönem üzerinden yapıyorlar. Yani Putin'i herhalde otokratik, diktatoryal bir yönetim olarak bir yere yerleştirecek olursak herhalde bu işte Stalin'le de karşılaştırabileceğiniz yönleri giderek artıyor. Fakat Hitler'le de kıyaslayabilirsiniz kendisini. Özellikle Ukrayna'da yaptıklarını görerek şimdi. Şimdi işi o kadar şeylere, şahıslara dökmeden gidelim. Şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Bu süreç bu şekilde işleyecek. Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisi esas itibariyle Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra Avrupa Birliği ve NATO üyeliğinin birlikte oluşturduğu manzume ile büyük ölçüde oluşmuş durumda. Rusya Federasyonu da artık bu gerçeği bir süre sonra görmek durumunda, eğer tekrar güvenli ve işbirliği içinde bir Avrupa kıtasında tekrar normal yaşama dönmek istiyor bize.
Şimdi bu iki ülkenin NATO'ya girişini İngiltere, Almanya, Fransa, efendime söyleyeyim birçok Avrupa ülkesi, Norveç kollarını açmış şekilde bekliyor. Türkiye'nin de bir takım olumsuz açıklamaları geldi ama onu sonra konuşacağız. Çin burada Rusya'nın müttefiki olabilecek ama istediği desteği de Ukrayna saldırıları boyunca alamadığı Çin bu işe ne der? Şöyle de bir yönü yok mu? Rusya bu kadar çevrelenir ve etkisiz hale getirilirse müttefiki Çin böyle bir çatışmaya da gerilim sırasında Rusya'dan da gücü düştüğü için yardım alamaz. Çin bu işe ne söyler? Bir tarama yaptım, çok böyle bir taraf olur bir açıklaması da yok. Sessizce köşesinden seyrediyor. Çin faktörü ile ilgili ne söylemek istersiniz?
Benim bu konuda yazdığım bazı yazılarda üzerinde durduğum konulardan biri de buydu zaten. Daha önceki başka mülakatlarda da bu konuda görüşlerimi paylaştım. Şimdi Çin ve Rusya'nın uluslararası plandaki faaliyetlerini ve yaklaşımlarını birbirlerinden ayırt etmek lazım. Yani Rusya bakımından bakıldığında Rusya aslında tam anlamıyla bir 21. yüzyıl büyük gücü değil. Hala 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl ortalamasında bir yerde duruyor. Sanayisi birkaç böyle seçili alan dışında esas itibariyle işte askeri teknoloji ve çok da bugün rekabet etme şansı olmayan alanlara dayanıyor. tarım ürünleri bakımından evet stratejik bir öneme sahip. Dünyayı besleyen ülkelerden birisi. Enerji kaynakları bakımından evet çok önemli. Fakat bunlar sizi bir 21. yüzyıl gelişmiş ekonomisi haline getirmiyor. Buna göre de bir oyun, bir rol üstlenemiyorsunuz. Halbuki Çin bir 21. yüzyıl büyük gücü ve giderek de büyüyen bir güç. Teknoloji, sanayi, ticaret ağı, küresel erişim ve giderek askeri alanda gerçekten bir süper güç olma yolunda belirli açılardan da olduğu söylenebilir. Yani şu anda Amerika'nın İngilizce tabiriyle peer'ı, yani tam karşıtı, onun eş değeri Çin'dir. Yani Rusya değildir. Rusya'nın 11 mi 13 mi şimdi yanıltmayayım zaman dilimine yayılan coğrafyası yani bir anlamda kendisi için güç mü sağlıyor yoksa yeni bir risk, bir zafiyet unsuru mu oluşturuyor? Onu da ayrıca değerlendirmek lazım. Ne ölçüde bunu sağlayabiliyor? Bir diğer faktör daha var. Şimdi Ukrayna Savaşı öncesi ve sonrası. Benim 40 yıllık meslek hayatımda kendime bir takım ilkeler çıkarttığım tecrübelerim var. Şimdi bunlardan bir tanesi de şu. En etkili manivela asla kullanmadığınız, kullanmak durumunda kalmayacağınız manivela'dır. Onun için o kaldıracı ne kadar kullanmamaya çabalarsanız, karşı tarafa gösterip ama kullanmamaya çabalarsanız o kadar etkin olursunuz. Şimdi Ukrayna'ya saldırısından önce Rusya Federasyonu'nun konvansiyonel silah yetenekleri konusunda gerçekten dünyada endişe yaratan, eğer harekete geçerse gerçekten önemli bir değişime yol açabilecek bir güçtür bunlar dedirten bir kanaat oluşturmuştu değil mi? Ama ne oldu Ukrayna'da? Evet, Ukrayna ordusu, ordu deyince de bunu neredeyse bütün halka yayılan bir savunma olarak düşünmek lazım. Teritoriyel savunma yapıyorlar. Bunu bir anlamda bizim Kurtuluş Savaşı'mıza benzetebilirsiniz. Biz de o savaşı bir millet olarak üstlendiğimiz için ve milli bilincimizde o süreçte pekiştirdiğimiz için kazandık. Sadece elimizdeki silahları kullanarak değil. Elbette bu arada NATO ülkelerinin ve başta Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere olmak üzere sağladıkları silah sistemlerinin de Ukrayna'nın savunmasını etkin bir şekilde sürdürmesinde önemli payı var. Ama tek başına silahla bunu açıklayamazsınız. Ama esas açıklanmaya muhtaç olan kısım Rusya Federasyonu'nun konvansiyonel silah yeteneklerinin performansı. Şimdi şöyle bir hipotez üzerinden gidebiliriz. Denilebilir ki Amerika Birleşik Devletleri aslında dikkatini Pasifik bölgesine, Asya Pasifik bölgesine vermek istiyor. Demin söylediğim sebepten ötürü. Yani Çin'in dengelenmesi, Çin'in o bölgede uluslararası güvenliği, Amerika'nın anladığı anlamda uluslararası güvenlik ve istikrarı zafiyeti düşürmeyecek bir şekilde hareket içi kontrol altında tutabilmesi için dikkatini o tarafa çevirmek istiyor diyelim. Çin bakımından düşündüğünüzde Avrupa'da Amerika'dan meşgul edilmesi Çin bakımından bir rahatlık sağlayacak demektir. Fakat bunlar basitçi cevaplar. Çünkü unutmayalım ki Çin ve Amerika'nın, Avrupa'nın ekonomileri içe geçmiş vaziyette. Evet. Çin ekonomisinin etkilenmesi demek Rusya ekonomisinin etkilenmesi gibi değil. Hı hı. Bakınız sıradan sayısız ambargolar, sayısız yaptırımlar getirdiler. Bunlar Çin için düşünülebilecek şeyler değil. Çin'in de kendisini Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ile ilişkilerinde böyle bir tablo içinde görebileceği bir durum değil. Anlatabiliyor muyum? Arada o öyle temel bir farklılık var.
Bu yüzden dolayı da Çin zaten Rus bankalarına uygulanan yaptırımları derhal uygulamaya koydu. Çin bankaları. Yani
tabii
o sistemden çıkarttı.
Ondan sonra Euro ve Dolar bölgesinde kendi bankalarının yapacağı işlemler etkilenecek bunlardan. Hı hı. O bakımdan. Yani siz uluslararası dolaşımda kullanılan para birimleri üzerinden dünya ekonomisine de söz sahibi iseniz herkes buna kendi boyutlarında uymak zorunda kalıyor. Yani Çin kadar devasa bir ekonomi ve güç olsanız dahi bunu hiç olmazsa bir ölçüde dikkate almak zorundasınız. Şunu da ilave edeyim. Çin hiçbir zaman Putin'in yaptığı hoyratlığı düşünebilecek, kendi adını düşünebilecek, böyle bir riski alabilecek bir ülke değildir. Çünkü ayağına çok fazla taş bağlı, çok fazla sorumluluğu var. Rusya'nın olmayan sorumluluğu. Çünkü Rusya'yı biraz şuna benzetin. Elinde çekiçten başka bir gereci olmayan bir kişiye benzetin. Her şeyi çekiçte.
Yumuşak gücü yok Rusya'nın. Sert gücü var, askeri gücü.
Yani aslında yumuşak gücü olabilir. Hepimiz bütün yetişme çağımızda büyük Rus yazarlarının kitaplarını okuyarak da kültürümüzü geliştirdik. Ve ben her zaman Rus ulusuna büyük saygıyla bakarım. Ve bizim kendi toplumumuzla aslında çok ortak noktamızın olduğunu da onların edebiyatını, onların sosyal yaşamlarını takip ederek görmüşümdür. Yani bir hep böyle Türkiye dünyada bir dinler üzerinden ayrıştırma, dinler üzerinden tanımlama yapıldığı için bunlar hep ıskalanıyor bu yönler. Hayır, ben Rusya'ya, Rusya toplumuna yani tarihi düşmanımız da olsa düşününüz 1711 Prut'tan 1917'de Rusya Bolşevik devriminde savaştan çekildiği tarihe kadar ben 11 büyük savaş, yani yıllar süren 11 büyük savaş tespit ettim tarih okumamdan. Bazısı 13 diyor, belki daha da sayı artırılabilir çünkü sınır çatışmaları namütenahi zaten. Böyle bir daimi bir husumetin cereyan ettiği bir ülkeden, bir milletten bahsediyoruz. Benim her millete olduğu gibi Ruslara da yaklaşımım çok olumludur ve onların çok değerli ve yumuşak güçle ulaştırabilecek, dünyayı yumuşak güçleriyle çok daha fazla etki yapabilecek bir ülke ve toplum olduklarını biliyorum.
Ama ne yazık ki o yumuşak maalesef gücü şu an kullanmıyor. Daha çok sert gücüyle ilerlemeye çalışıyor. Çin'in dünya küresel sistemiyle, ticari sistemle iç içe geçmişliğinden dolayı böyle bir konuma gelemeyeceğini söylediniz. Amerika'nın da Avrupa'da meşgul olması Çin'in de işine gelecektir. O zaman Çin biraz daha bulunduğu yerden, doğudan bu durumu seyretmeye devam edecek gibi anlıyorum.
Şöyle diyelim. Yani tümüyle Amerika'nın başka yerde oyalanması gibi değil. Çünkü 19. yüzyıl devletler arası politikası ve savaşları değil. Başka bir dünyada yaşıyoruz. Çin'in Avrupa ekonomilerinin önemli ölçüde daralması, durağanlaşması kendi çıkarlarına değildir. Bakınız zaten bu pandeminin etkisiyle sonra bütün dünyada azalıyor derken, yani daha doğrusu bizim işte gelişmiş dünyada, çünkü güney yarımkürede insanlar telef olmaya devam ediyorlar bu pandemi dolayısıyla, ama herkes zengin toplumların yaşam biçimlerini takip ettiği için sanki işler bütün dünyada birden düzeliyormuş gibi geliyor. Çin'de Şanghay'da biliyorsunuz salgın baş gösterdi. Onların da evet, sıfır tolerans politikası çerçevesinde yeni önlemler aldılar. Bu önlemler ekonomi üzerinde çok önemli daralma etkisi yaratıyor. Yani bu sene geçen yıla göre birkaç puan büyüme oranı düşmüş. Şimdi zaten böyle bir konjonktürden geçen dünya bir de bunun üzerine savaş dolayısıyla Çin'in Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkeleriyle olan ticari, ekonomik, sanayi ilişkileri sekteye uğrarsa bundan büyük zarar görecektir. Dolayısıyla Çin'in Rusya Federasyonu'nun Avrupa karasında sağlayabileceği kazanımlar konusunda ki yaklaşımı Rusya'nınkinden çok daha sınırlı bir çerçeve içinde kalacaktır.
Anlıyorum. Şimdi bir de bu ülkelerin üyelik süreçlerini ele almak gerekiyor iki ülkenin. Evet. Belirli bir prosedür var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mevlüt Çavuşoğlu'nun ağzından olumlu bakmıyoruz açıklamaları geldi. Küçük de bir hatırlatma yapalım. 1949'da kurulan bu ittifaka Türkiye 1952'de Yunanistan'la birlikte girdi ve Türkiye'nin içinde yer aldığı uluslararası organizasyonlardan veto hakkının olduğu tek organizasyon NATO. Ama bu açıklamalara rağmen ben şahsi fikrim, siz katılır mısınız bilmiyorum, Türkiye'nin bu üyelik başvurularını veto edemeyeceğini düşünüyorum. Türkiye veto edebilir mi? Edemez mi? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Şimdi teknik olarak dediğiniz gibi edebilir. Yani bir üye bu kararlar oy birliğiyle alındığı için, oy birliği sağlanmadığı takdirde bu tecelli etmez. Yani başvurular sonuçlanmaz. Diğer taraftan şöyle bir şey daha var. Yani bir acil bir durum da yok bu konuda. Çünkü neticede parlamentolarda onaylanacak. Bütün yani 30 ülkenin parlamentosunda bu yeni üyelikler onaylanacak ya da anayasal sistemleri neyi gerektiriyorsa. Dolayısıyla Türkiye bakımından da bu imkan var. Yani o kadar dar bir zaman aralığında değiliz. Şimdi dendi ki bugüne kadar niçin? Çünkü ben Ankara'dayım. Ankara'da işte açık kaynaklardan bir takım şeyler duyuyoruz. Niçin bu kadar beklendi? Hani bilinmiyor muydu? Çünkü hakikaten bu iki ülkenin NATO'ya başvurabilecekleri ve bunun giderek ciddiyet kazandığı son iki aydır konuşuluyor. O ülkelerde giderek artan ölçüde güçlü mesajlar veriyorlardı. Evet, artık biz NATO'ya üyelik yolunda düşünüyoruz kendi güvenliğimizi şeklinde. Niçin o zaman bugüne kadar beklendi? Bir de tabii söylenme mecrası var. Şimdi biz diplomatlar bir şeye bakarken sadece sözlere değil, bunun hangi ortamlarda ve hangi gerekçelerle ortaya konulduğunu da izleriz. O bakımdan aynı şeyi kendi ülkeme de uyguluyorum. Cumhurbaşkanımıza bu soru cuma namazından çıkışta soruluyor. Biliyorsunuz cuma namazından çıkışlarda hazırlanmış bir takım sorular o haftanın gündemine uygun olarak Cumhurbaşkanımıza yöneltilebiliyor. O da işte bunlara işte öngördüğü cevapları veriyor. Halbuki kurumsallık içinde bu iş yapıldığında bu daha önceden bu konular ciddiyete binmeye başladığında Türkiye olarak dersiniz ki biz evet bu iki ülkenin güvenliğine ve işte Avrupa istikrarı içinde yerlerini korumalarına ve NATO'dan da sağlayacakları güvenlik şemsiyesine ilişkin tutumlarını saygıyla karşılıyoruz. Fakat diğer taraftan müttefiklik elbette ülkelerin birbirleri, hele hele müttefiklerin birbirlerine güvenlik kaygılarına ve yaşamsal endişelerine karşılıklı saygı göstermelerini gerektirir. Bu PKK ile olan ilişki, konudaki ilişkileri konusunda, onlara sağlanan melce konusunda kendilerinden daha yakın, etkin bir işbirliği bekliyoruz denilebilirdi. Bu hatta aleni olarak da söylenmez. Pekala diplomasi yoluyla, hatta kapalı kapılar ardında söylendiğinde çok daha da etkili olurdu. Şimdi bu şekilde söylenmiş olması, yani bu, ki bunu Cumhurbaşkanımızın kendisinin açıklamasına da gerek yoktu. Bugün Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi olduğuna göre Cumhurbaşkanlığından da bir açıklama yapılabilirdi. Dışişleri Bakanlığından da bir açıklama yapılabilirdi. Hiçbir açıklama da yapılmayabilirdi. Bu konu ikili çerçevede ya da NATO müttefikleriyle bu ele alınırdı ve oradan belirli bir ilerleme sağlanması mümkün olabilirdi. Kaldı ki evet, İsveç'te belki PKK iltisaklı hareketlerin daha fazla melce bulduğu, hareket imkanı bulduğu söylenebilir. Finlandiya için durum o ölçüde değil diye biliyorum. Ama bunun dışında Avrupa'da, Almanya'da başta olmak üzere başka ülkeler konusunda da Türkiye'nin şikayetleri var öteden beri. Mesela Cumhurbaşkanı...
Suriye konusunda Türkiye'nin Amerika Birleşik tabii, Devletleri'nden tabii, şikayetlerini tabii, sürekli gayet, dinliyoruz. Gayet, ya. Açık, NATO'nun kendisi Amerika.
PYD bağlantısı dolayısıyla değil mi? Evet. Keza Cumhurbaşkanımız bu açıklamayı yaparken Hollanda'nın da adını zikretti şeyde cuma günkü beyanında gazetecilere. Ülke dolayısıyla kaldı. Bunu bu iki ülkeyle de sınırlı. Ha, bu iki ülkeyle sınırlı olmaması demek yeni üye olacak olan kişilerin o zaman ne isteyeceğim? Bunlar da katılıversin sonra bakarız anlamında demiyorum. Fakat burada iki unsuru bir arada düşünmek lazım. İşin esasından hareket etmek gerekiyor. Washington Anlaşması müttefiklerin bir, bu ittifakın bir demokrasiler ittifakı olduğunu söylüyor. Hı hı. Yani bu bir yaşam biçimi, bu bir demokratik ülkeler manzumesi, hukuka dayalı, hukukun üstünlüğüne dayalı sistemlerin kendilerini korumak üzere, savunmak üzere kurdukları bir kuruluş olduğunu belirtiyor. Türkiye bunun içinde yer alıyor. Dolayısıyla Finlandiya ve İsveç'te aynı ailenin üyeleri. NATO dışında aynı ailenin üyeleri bunlar katılıyorlar. Hani gidip başka bir rejim altında olan ülkeler NATO'ya başvursalar, bakalım sizin NATO üyeliğinizi değerlendirelim denmiyor. Yani burada bir şey var, temel bir ilke var. Nüans. Dolayısıyla esas unsur bu Türkiye'yi de ilgilendiren, Türkiye'nin de içinde yer aldığı ülkeler topluluğunun güvenliğini ilgilendiren bir savunma ittifakının genişlemesi konusu. Bunu bir kere bu boyutu üzerinden değerlendirmek gerekiyor. İkinci olarak NATO üyelerinin birbirlerinin güvenlik kaygılarına ve yaşamsal tehdit algılarına hassasiyet göstermeleri ve bu yönde aktif tutum almaları beklentisinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu ikisini birbirinin zıttı olarak kullanmamak gerekiyor. Bu iş eğer suhuletle sürdürülebilse, en azından bundan sonra dileriz öyle olur, o şekilde çok daha iyi sonuç alınır. Bu megafon yöntemiyle pek bir yere varabileceğimizi zannetmiyorum. Diğer taraftan Türkiye'nin zaten bu temel ilkeden hareketle bu iki ülkenin üyelik başvurusunu engelleyeceğine çok ihtimal vermiyor.
Zaten Türkiye Yunanistan'ın NATO'ya geri dönüşünü bile zamanında veto askeri etmemişti, kanalı. Edememişti.
Askeri kanadına.
Evet, askeri kanadına. Öyle de bir şey var. Yani bunu De Gaulle çıkartmıştı. Askeri kanattan çekilme. Tuhaf bir tanım
yani,
ama.
Hatta şey denir, yani Türkiye'nin askeri rejime girmesi karşısında kendisi zaten her alanda yalnız kaldı o dönemdeki Soğuk Savaş dönemiydi. Bir tek NATO içinde kendi varlığını gösterebiliyordu. Bir anlamda ödediği fiyattır diye konuşulur. Yani bu şeyler siyaset yazarları ve dış politika uzmanlarının bir bölümünün paylaştığı bir görüştür. Yani katılırsınız, katılmazsınız. Ama öyle bir şey vardır. Yani 12 Eylül'ün bir anlamda uluslararası siyasi faturası olarak da konuşulduğu vakidir. Yani tabii Yunanistan'ın bu konuda neler yaptığını ve neler yapabileceğini hepimiz biliyoruz. Yani Yunanistan çünkü Türkiye'deki kafa zihin yapısından farklı bir şekilde hareket eder. Ben Yunanistan'da da 3 yıl Atina Büyükelçiliği'nde görev yaptım daha genç yıllarımda. Yani biraz yakından izleme, yani dillerini de öğrenmeye teşebbüs ederek kendini biraz daha yakından anlamaya özen gösterdim. Şu bakımda şöyle söyleyeyim size. Biz Türkiye'de Yunanistan sabah yataktan kalktığımızda Yunanistan'la ilgili bir düşünce yoktur kafamızda. Sokakta da yoktur aklımızda. Ama Yunanlar 7-24 bunu düşünürler ve bize nasıl başımıza nasıl çorap öreceklerinin hesabını yaparlar. Hükümet de bu işi yapıyor. Dolayısıyla elbette arada bir yaklaşım farkı var. Ama bu şu gerçeği değiştirmiyor. Bakın neticede biz Yunanistan'la müttefikiz. Ve dileriz ilişkilerimiz de hakikaten daha sağlıklı bir zemine gelir. Bütün bu aramızdaki ayrılıklara rağmen bizim ortak bir zeminimiz var. O da uluslararası güvenlikten kendimize devşirdiğimiz ulusal güvenlik. Bu sebeple yan yana ve gerekirse omuz omuza NATO içinde de oturuyoruz bu ülkeyle. Aynı durum pekala Finlandiya ve İsveç için de geçerli olabilecektir. Bir de şu açıdan düşünmek lazım. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması Türkiye'nin güvenliğini de pekiştirecektir. Çünkü bir bütün olarak Avrupa çok daha yani büyük bir coğrafyada birlikte hareket edebilecek duruma geliyor.
Sayın Göktürk, bu iki ülkenin üyelik başvurusunu veto edebilecek işte 30 tane üye var. Ayak sürebilecek bir ülke görüyor musunuz işte Orban Macaristan'ın başında? Biraz diktatöryal, otoriter diyelim refleksleri var. Ama onlar da tehdidi, Rusya tehdidini yakından hissettiklerini söylüyorlar. Ayak sürüyecek bir ülke var mı sizce? Pek yok gibi görünüyor ama siz ne düşünüyorsunuz?
Bu alanda Orban'ın yani Macaristan yönetiminin Avrupa Birliği içinde yapabileceği muhalefeti zaten görüyoruz. Hı hı. Burada elbette Orban'dan bağımsız olarak Macaristan için haklı bulunabilecek gerekçeler de var. Çünkü Macaristan neticede küçük bir ülke. Yani Almanya gibi değil ki. Hatta Polonya gibi de değil. Polonya da aslında Avrupa ölçülerinde devasa bir güç. Ve yani bazı şeylere göre, stratejistlere göre Polonya'nın 21. yüzyılın ikinci yarısında çok daha mazım bir güç olarak yer alabileceğinden bahsedenler de var. Dolayısıyla Macaristan onlardan biri değil. Yani Macaristan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti falan bunları ayrı bir şeyde, ligde düşünmek lazım. Bunların Rusya'ya yaptırımlardan etkilenme ölçüleri daha değişik olacaktır. Biliyorsunuz Avrupa'nın batısındaki ülkeler özellikle enerji ithalatı bakımından Rusya'ya daha az bağımlıdır. Ama doğusundakiler daha bağımlı. Yani bu coğrafyanın da insanlara, o toplumlara dikte ettiği bir şey. Ama bunun ötesinde Macaristan'ın kendisinin de güvenliğini istediği kadar muhalefet etsin başka bir takım konularda. Bunlara hukuk devletinin normlarına uymak ya da uymamak konuları da dahil olsa sonuçta kendi güvenliğini de doğrudan ilgilendiren bir konuda muhalefet edeceğine ben çok ihtimal vermiyorum. Ama şunu söyleyeyim yani size. Bu sonuçta başlatıldığında da yaklaşık bir yıllık bir süreyi kapsayacak tam üye olmaları. Ve bu ulusal parlamentolarda, tabii herkesin anayasal sistemine göre oluyor bu, onaylanmasının da gerekeceği bir dizi ülke olacak. Bu Macaristan bunun içinde mi değil mi bilmiyorum. Dolayısıyla bu iş daha devam edecek. Biraz da zamana yayarak bakılacak bu, ama ben doğrusu işte bu karar ne zaman alınacak bilmiyorum ama bu evvelsi gün Finlandiya, bugün de İsveç. Başbakanı, İsveç'in açıklamasında çok dikkat çekici bir şey vardı. Ana muhalefet lideriyle birlikte çıktı.
Evet.
Açıklamayı yaptı.
Evet.
Yani o da çok önemli. Yani bir sadece
milli bir mesele haline gelmiş.
Yeşiller ve Sol Parti muhalefetini sürdürüyormuş ama zaten Sosyal Demokrat Parti ile işte bu işte moderate şeyde ana muhalefet partisi bir araya geldiğinde parlamentodaki esas ağırlığı oluşturuyorlar. Oy tabanları da zaten onu gösteriyor. O bakımdan bu konu bence yavaş yavaş geride kalmaya başlıyor gibi.
Sayın Göktürk, son 5 dakikamız. Jeopolitik bir kırılma oldu. Bu muhakkak, yeni bir dönem başladı. İleriden geriye doğru bakıldığında belki siyasal tarihçiler farklı adlandırmalar ve analizler yapacak. Çok ciddi bir stres birikiyor. Avrupa merkezli birikiyor. Ciddi bir silah potansiyeli var. Çok yüksek kapasiteli ordulardan bahsediyoruz. Nükleer güçlerden bahsediyoruz. Rusya'nın tutumu, refleksleri ortada. Sıcak çatışma riski her zaman var ama bu yeni oluşan İsveç ve Finlandiya'nın da üye olduğunu varsayalım bir yılın sonunda. Bu yeni oluşan jeopolitiği nasıl tanımlamak gerekiyor? Yeni bir soğuk savaş diyenler var. Başka bir şey söyleyenler var. Bundan sonrası için ne diyebiliriz, nasıl adlandırabiliriz durumu?
Şimdi tarih okuma...
Kusura bak, bir son bir ekleme yapayım. Yani Avrupa'da savaşlar dönemi mi başladı mesela? Ukrayna'dan Moldova'ya doğru gidecek.
Gidebilir. Yani gidebilir, gitmeyebilir. Bu güç dengeleriyle ilgili bir şey, bir boyutuyla. Şimdi demin bir mecaz kullanmıştım. Hani elinde çekiçten başka gerici olmayan bir kişinin ruh haline ve tavrına benziyor demiştim Rusya'nın yaptıkları. Bunda nükleer silah kapasitesini habire hatırlattı biliyorsunuz. Daha yani 24'ünde saldırıya başladığı gün sakın evet. Ha bir şey yapmayın. Vallahi bugüne kadar bilmediğiniz, görmediğiniz bir şekilde karşılık görürsünüz. Bundan ne anlayacağız? Bundan ima edilen işte bir taktik nükleer silah. En azından bir iki tane bir yerlere bırakırız diye düşündürtüyor. Yani bunu düşündürtmek için şey yaptı. Şimdi bu risk her zaman var. Ama bu riskin olması demek sizin karşı tarafta pasif kalmanız anlamına gelmiyor. O riski önlemenin en etkin yolu proaktif tavırdır. Yani sizin sessiz kalmanız, her söylediğinden bir adım geri çekilmeniz, onun her yaptığı hamlenin karşısında bir adım geri çekilmeniz değil, kendisine risklerini hatırlatmanız, kendisine kayıplarını hatırlatmanız önemlidir. Ve nitekim bu oluyor şu anda. O bakımdan NATO'nun şimdiye kadar sürdürdüğü yaklaşım etkin bir yaklaşım olmuştur. Doğru bir yaklaşım olmuştur. Yani kendisini savaşa bulaştırmaksızın bu savaşın aslında kendi güvenlik alanına sirayet etmek üzere başlatıldığını bilen bir zihniyetle bu dengeleri korumaya çaba göstererek yürütülmüştür ki bu süreçte zaten Rusya istediği sonuçları elde edemedikçe nükleer opsiyonu ima eden açıklamalar yapmıştır. Bu bundan sonra da devam edecektir. Jeopolitik kırılma esasen yaşandı. Biz şu anda onun içindeyiz. Artık bitti. Ya eski dönem bitti. O eski dönem bittiği için bugün 200 yıllık tarafsız İsveç, işte 70 yıllık tarafsız Finlandiya'nın NATO'ya katılması gibi bir tektonik dönüşüme burada herhangi bir günlük olaymış gibi artık konuşabilir hale geldik. Ama şunu söyleyeyim. Aslında 2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa'nın konusu, objesi olduğu, nesnesi olduğu ama esas öznelerin Atlantik'in iki tarafında, birisi Sovyetler Birliği, diğeri Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere kurulu bir dünya denge sistemi üzerine oturduğu bir şey, dönemdi. Avrupa tekrar kendi varlığını ortaya koymaya çalışıyor. Avrupa Birliği'nin yetersizlikleri özellikle siyasi ve küresel oyuncu olma konusundaki yetersizlikleri bu konuda en önemli sınırlaması kendisi için. Ama bu şu gerçeği değiştirmiyor. Avrupa artık kendi ayakları üzerinde bir varlık, bir güç olarak bulunuyor. Size çok basit bir örnek vereyim. Bakın şimdi ben Norveç'te görev yaptım. Siz de bana Norveç'teki görevimden dolayı bitirecekseniz konuyu bir de
ya kısaca söylerseniz toparlamamız
çok
gerekiyor.
Çok kısa. Şimdi Norveç'te ki görev süremiz
son bir dakikamız.
Evet, tamam. Norveç ve Türk Avrupa Birliği bakanları görüştüler. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Hı hı. Norveç'te Avrupa'nın kuzeyinde, Türkiye güneydoğusunda iki ülke Avrupa Birliği üyesi değil ama bunların ikisi de bakanları gelip görüştüler. Niye? Çünkü ekonomik olarak siz Avrupa'da bir iş yapmak istiyorsanız o ekosistemin içindesiniz. Evet. O ekosistemin dışında değilsiniz. Mecbursunuz buna. Bu güvenlik için çok daha geçerli.
Çok teşekkürler Şafak Bey. Katılımınız ve katkılarınız için. Sağ olun.
Sağ olun. İyi günler.
Bu akşam da güncelin sonuna geldik. Bizden sonra ana haber var. Hoşçakalın.